Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Peygamberlerin hayatından yola çıkarak günümüze, insanımıza ne gibi mesajlar çıkartabileceğimizi düşünüyorduk. Bunun üzerinde yoğunlaşıyorduk. En son Hazreti Şuayb Aleyhisselam ve onun gönderilmiş olduğu Medyen ile Eyke kavimlerini işlemiştik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çokça yer verilen Hazreti Musa kıssasına başlıyoruz. Çok uzun sürecek bir program. Yani belki 5, belki 10, bilemiyorum ne kadar süreceğini. Gerçekten Kur'an-ı Kerim uzun uzun Hazreti Musa Aleyhisselam'ı, onun muhatap olduğu kavmi, Yahudileri ve onlarla tevhid mücadelesine yer vermiş. Bu kıssaya girerken şunu ifade etmekte fayda var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın veya Yahudilerin, İsrailoğullarının Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yer verilmesi, dönüp dolaşıp onların kavgalarının, tartışmalarının, mücadelelerinin yer bulmuş olması bize ne mesaj veriyor? Biz genel olarak Hazreti Musa'ya ve İsrailoğullarına nasıl bakmalıyız? Bu konuda birkaç cümle söylemekte fayda var. Sonra da yavaş yavaş Hazreti Musa'nın çocukluğu, hayatı ve bu şekilde günümüzde neler çıkartabileceğimize bakacağız inşallah. Hatırlayacağınız üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın diğer bir adı İsrail'di. Onun 12 tane evladından Yusuf ile Bünyamin bir anneden, diğer 10 evladı da başka bir annedendi. İşte Hazreti Yusuf döneminde ona tuzak kuran, kuyuya atan kardeşleri zulmetmiş, elinden gelen kötülüğü yapmıştı. Bunlara, bu 10 evlada Hazreti Yakup'un, yani İsrail'in oğulları manasında İsrailoğulları denir. Daha sonra Hazreti Yusuf onların işkencelerinden, zulümlerinden kurtularak başka bir beldede, Mısır'da hayata başlamış ve burada kölelikten başlayarak hizmetçiliğe, daha sonra hapse, daha sonra da sultanlığa kadar terfi etmişti. Fakat daha ilk devirlerden itibaren Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gerek Mısır'da gerekse daha çevre ülkelerde tanınmasından itibaren Yakup'un oğulları kendi kıtlıklarının da sıkıştırmasıyla bu cömert hükümdarı arayıp bulmuş ve sonra da Hazreti Yusuf'un davetiyle babası, ailesi Mısır'a gelip yerleşmişti. İşte Mısır'ı mesken tutan Yahudiler burada zamanla çoğaldılar, güçlendiler ve etkin bir kabile olarak orada söz sahibi oldular. Peki Kur'an-ı Kerim Mısır'daki İsrailoğullarını ve onun mücadelesini niye bu kadar çok zikretmiş? Tekrar aynı soruya dönersek, birinci sebep Peygamberimizin Medine'deki ilk muhatapları, öncelikli muhatapları Yahudilerdi. Onların elinde Tevrat vardı ve Kur'an-ı Kerim de pek çok konuda onların Tevrat hakkındaki bilgilerine referans vererek, bakın sizin kitabınızda da şu şu anlatılıyor diyerek mukayeseler yapmıştır. Yahudilerin bu şekilde Medine'de bulunması, ellerinde Allah tarafından gönderilmiş olan, ilk hali Allah tarafından indirilmiş olan Tevrat'ın bulunması, sonradan bir takım tahriflere, bozulmalara uğrasa da içinde hakikat kalıntılarının kalmış olması elbette Kur'an-ı Kerim'in ısrarla Yahudilerle ilgili ayetler zikretmesinin birinci sebebi. Diğer bir sebebi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleriyle Mekke'de tevhid mücadelesi verirken Medine'de de bu mücadele devam etti. Fakat muhatapları müşriklerden ziyade ehli kitaptı. Aslında ehli kitap dediğimiz insanlar kendi peygamberleri, kendi kitapları tarafından son peygamberin geleceği noktasında önceden hazırlanmış olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla peygamberimizi duyar duymaz, evet bu bizim beklediğimiz bir peygamberdi. Her ne kadar bizim milletimizden çıkmamış olsa da İbrahim'in neslindendir. Dolayısıyla bizim de buna inanmamız gerekir. Çünkü onun söyledikleri bizim kitabımızda var olan Allah'ın varlığı, birliği noktasında söylenenlerle aynıdır diyerek teslim olmaları gerekiyordu. Fakat maalesef Medine'deki Yahudiler Mekkeli müşrikleri aratırcasına peygamberimiz de her hususta muhalefete, mücadeleye devam ettiler. Onlar da tıpkı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Mekkeli müşriklerin canına kastettiği gibi öldürmek istediler. Anlaşmalarını ihlal ettiler. Bunu da bir tarafa Müslümanlığı kendi içinde bozmak için de türlü fitne fesat işlerine girdiler. Dolayısıyla ehli kitap olmalarının gereği olan iman ve teslimiyeti, itaat ve kabullenmeyi göstermedikleri bir tarafa peygamberimize ilk ve en esaslı muhalefeti gösteren, sistemli bir şekilde çalışan kimselerden bir tanesi de ehli kitap ve yani Yahudiler oldu. Çünkü Hristiyan nüfus Mekke ve Medine'de çok fazla değildi. Arabistan kıtasında da çok fazla değildi. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap olarak daha çok Yahudiler anlaşılmıştır. Üçüncü bir sebep, Yahudiler Hazreti Musa'ya onun devrinde iman etmedikleri gibi ondan sonra da peygamberlerin canına pek çok kez kast ederek, cinayet işleyerek, bozgunculuk yaparak bu işte öncülük yapmışlardı. Kur'an-ı Kerim de onların bu tarihi alışkanlıklarını gün yüzüne çıkartarak "Ey Yahudiler, siz kendi iddia ettiğiniz gibi seçkin bir millet değilsiniz. Allah sizi elbette bir zamanlar üstün bir kavim olarak yarattı. Fakat siz bu kavmin üstün oluşun gereğini yapamadınız. Aksine siz daha büyük fitne fesat işlerine girdiniz. Maddecilik sizi sardı. Dolayısıyla kendiniz yoldan çıktınız. Peygamberlerinizin canına kastettiniz. Dolayısıyla burada da bugün de Medine'de insanlara son tevhid dinine zarar verebilecek potansiyele sahipsiniz" diyerek onları ikaz etmekte. "Atalarınızın yanlış yolunu devam ettirmeyin, yeni bir başlangıç yapın" diyerek onlara yol göstermektedir. Fakat bir taraftan da başka bölümdeki ayet-i kerimelerde ehli kitap olarak zikredilen Hristiyanların İslam'a daha çok meyilli olduklarını, bunların içlerindeki rahiplerin, keşişlerin Allah korkusunu daha derinden hissetmeleri sebebiyle bu mülayimliğin bulunduğunu, fakat Yahudilerin İslam'a düşmanlık noktasında, Müslüman olmama noktasında çok daha art niyetli, çok daha ön yargılı olduklarını söylemiştir. Bu da aslında tarihi bir hakikattir. Gerçekten Hristiyanlardan daha fazla insan Müslüman olmuşken gerek Peygamberimiz devrinde gerekse daha sonraki dönemlerde Yahudi olup da, Yahudi milletinden olup da Müslüman olanların sayısı çok daha azdır nispet olarak. Son olarak benim müşahede ettiğim bir şey daha şu: Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Yahudilerin bu halleri, davranışları, tavırları, kendi peygamberleriyle mücadeleleri, peygamberimize olan muhalefetleri sadece tarihen olmuş bitmiş bir olay değil. Ey Müslümanlar, bu Kur'an-ı Kerim'in okunduğu kıyamete kadar her devirde sizin öncelikle dikkat edeceğiniz kimseler İsrail oğullarının bu yanlış, sapkın, tavırlarıdır, davranışlarıdır. Dolayısıyla size gelecek tehlikelerin başında, başınıza örülecek çorapların başında bu milletin yanlışları veya yanlış yolda gidenleri olacaktır. Buna karşı dikkatli olun diye bir ikaz var. Bir husus daha var. İsrailoğullarının bu kadar anlatılmasının sebebi, o da hadis-i şeriflerde de zikredildiği gibi, müminlerin, Müslümanların, ümmeti Muhammed'in kendinden önceki kavimleri taklit meylidir. Yani Yahudi ve Hristiyanların yapmış olduğu hatalara Müslümanların da düşme ihtimallidir. Bu kuvvetli bir ihtimaldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları, ashabını bu konuda ikaz etmiştir. Ve siz, sizden önceki kavimleri o kadar takip edeceksiniz ki onlar bir keler deliğine, kertenkele deliğine girmiş olsa siz de oraya girmeye çalışacaksınız demiştir. Dolayısıyla ahir zaman ümmeti olarak bizim Yahudilerden, onların Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kıssalarından, Hazreti Musa'nın hayatından çıkartacağımız çok dersler var. Bilhassa günümüzde İsrail-Filistin meselelerinin canlı olduğu ve genel olarak dünya ekseninde pek çok fitneye, fesada, karışıklığa düştüğümüz şu günlerde Hazreti Musa kıssasını, onun İsrailoğullarıyla olan mücadelesini tekrar tekrar düşünmek, tekrar tekrar incelemek ve dersler çıkartmak çok zaruri. Bu yüzden bu program çizgisinde, Şebnem Kuşağı programında aynı Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kadar bütün peygamberlerde işlediğimiz gibi Hazreti Musa kıssasında da durup düşünerek, bu konuda tefekkür ederek, günümüze dersler çıkartarak inşallah uzun uzun işlemeye çalışacağız. Hazreti Musa aleyhisselam ulul azm olan peygamberlerden bir tanesidir. Yani Allah'ın seçkin kıldığı, diğer peygamberlere çeşitli sebeplerle üstün kıldığı peygamberlerden üçüncüsüdür. İlki Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Nuh aleyhisselamdı. İkincisi İbrahim aleyhisselamdı. Üçüncüsü Hazreti Musa. Dördüncüsü Hazreti İsa. Sonuncusu da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Musa aynı Hazreti Yusuf gibi zorluklar içinde yavaş yavaş yükselmiş, bir takım engelleri aşağı aşağı üst noktalara gelmiş bir peygamber. Onun gönderilmesinden bir müddet önce de İsrailoğulları adeta işkencenin, zulmün en acılarına katlanmak zorunda olmuşlar. Dört gözle kendilerine bir kurtarıcı gelmesini bekler halde olmuşlardı. İşte Allah adeta karanlığın zirveye çıktığı, bir aydınlık hasretine insanların yanıp kavrulduğu bir dönemde Hazreti Musa'yı onlara gönderdi. Hazreti Musa'nın hayatı şahıs olarak da pek çok ibretlerle dolu. Biz şimdi yavaş yavaş Bismillah deyip başlayalım. Hazreti Musa İsrailoğullarından, yani Yakup aleyhisselamın neslindendir. Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok zikredilen peygamberdir. Muhtelif ayetlerle 136 defa ismi zikredilmektedir. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam kardeştirler. Hazreti Yusuf aleyhisselamın kıssasında da hatırlayacağınız üzere Reyyan bin Melik isminde bir hükümdar Mısır Firavunu olmuştu. Firavun bir isim değil, ünvandır. Kral gibi, padişah gibi, Mısır'ın yöneticisi, idarecisi manasında. Reyyan'ın, mümin olan Reyyan'ın vefatından sonra Kabus isminde birisi Firavun olmuştu. Bu şahıs Hazreti Yusuf'a iman etmedi. Ancak onun vazifesini de sonlandırmadı. Fakat Kabus'tan sonra Mısır lideri olan, Mısır Firavunu olan kimseler İsrail oğullarına çok fazla saygı göstermediler. Hazreti Yusuf'tan sonra İsrailoğulları Mısır'da yerleşti, kaldı. Filistin'e tekrar dönmediler. Yine İsrailoğulları, babaları, dedeleri olan Yusuf Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, İshak ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinlerine bağlı olarak devam ettiler. Mısır'da yaşayan yerli halk ise, Kıptiler ise, yıldızlara, putlara tapıyorlardı, putperestler ve tek Tanrı'ya inanan, Allah'a inanan İsrailoğullarını da hor ve hakir görüyorlardı. Firavunlar, Mısır içinden çıkan, Kıptilerden çıkan insanlardı, liderlerdi. Beni İsrail'in, yani İsrailoğullarının Mısır'da çoğalmasını, yerleşmesini de istemiyorlardı, sevmiyorlardı. Sıpti ismini verdikleri İsrailoğullarının bu şekilde genişlemeye, çoğalmaya devam ettiklerinde Mısır'ı ve Mısır iktidarını ele geçirmelerinden korkuyorlardı. Bu yüzden Mısır'da İsrailoğullarını küçümsemek için, hor görmek için onları yavaş yavaş köleleştirmeye başladılar. Zulüm ve eziyetlere başladılar. Bu zulüm ve eziyetlerin tavan yaptığı dönemler de vardı. Yani işkence, sıkıntı, baskı, zorlama devam ettiği zamanların dışında ayrıca bazı dönemlerde çok özel sebeplerle daha fazla, daha farklı zulümler de yapılıyordu. Bu sıkıntılar artınca İsrailoğulları Yakup Aleyhisselam'ın memleketi olan Kenan bölgesine, Filistin bölgesine gitmek için izin istediler. Fakat Mısırlılar bunları salmadı. Çünkü Firavun kendi atlarını yaşatmak üzere yapılan piramitlerde bu işçiler olarak İsrailoğullarını kullanıyorlardı. İsrailoğullarının Mısır'dan ayrılıp Filistin bölgesine gitmesine Firavun razı olmadı. Çünkü İsrailoğullarını Mısır'da yapılmış olan, yapılmakta olan piramitlerin inşaatında işçi olarak, köle olarak kullanıyorlardı. Firavun, Beni İsrail, yani İsrailoğulları soyundan gelen bütün kabileyi, aslında 12 kabileye bölünmüş olan bu topluluğu köle olarak çalıştırıyor. Onlara ancak yaşayabilecekleri kadar yiyecek veriyor. Elinden geldiği kadar baskıyla, zulümle onların bütün ihtiyaçlarını görmezden geliyor idi. Ağır vergiler koyuyor. Güneş batmadan vergisini getirmeyenlerin kollarını bağlatıyor. Bir ay o şekilde bırakıp zulmediyordu. Kur'an-ı Kerim Firavun'un bu zulmünü şöyle ifade eder. Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardan biriydi. İşte böyle bir dönemde İsrailoğulları büyük çileler çekerken erkek evlatları çalıştırılıp emekleri sömürülürken kız çocukları da sağ bırakılıp adeta peşkeş çekilirken bu ortam onların canına tak ediyor. Allah'a yalvarıyorlar ve Ya Rabbi bize katından bir kurtarıcı, bir yardımcı gönder diyorlardı. Bu duaya, İsrailoğullarının yapmış olduğu bu duaya Allah'ın cevabı ise çok gecikmeden geldi. İşte bu cevap Hazreti Musa'ydı. Şimdi Hazreti Musa'nın nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili bölümü anlatmadan kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz inşallah. Evet muhterem dinleyicilerimiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Firavun elindeki güç ve saltanatı kendi topraklarında yaşayan İsrailoğullarının ezilmesi, bütün haklarının elinden alınması, emeklerinin sömürülmesi ve aile kuramayacak şekilde bir zulme dönüştürerek erkek çocuklarını ya çalıştırıp ya öldürerek kız çocuklarını da kendi işlerinde kullanarak iyice bunaltmıştı. Kur'an-ı Kerim İsrailoğullarının Allah'tan bu talebini Kasas suresinde 5 ve 6. ayet-i kerimelerde şöyle anlatır. Biz ise o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak, Firavun'a, Haman'a ve ordularına, onlardan İsrailoğullarından gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyorduk. Bu ayet-i kerimede Allah'ın İsrailoğullarını duyduğu, onların dualarına icabet ettiği, onların halini bildiği, güçsüz düştükleri o topraklarda onları önder kıldığı, kılmak istediği ve yine kendilerine vaat ettiği bir takım topraklar bulunduğu haber veriliyor. Kur'an-ı Kerim'in Mısır'da mahkum durumunda, köle durumunda acımasız bir şekilde sömürülmekte olan bu insanlara müjdeleri bu şekildeydi. Yani önce onları o topraklarda hakim kılmak, önder kılmak, ardından onlara mukaddes toprakları varisçi kılmak. İşte bu ayete ve bunun tabi Tevrat'taki ifadelerine bağlanan Yahudiler kendilerinin önder olduğunu, tarih boyunca önderlik yapacak peygamberlerle, idarecilerle takviye edildiğini ve Filistin ve benzeri topraklarda Allah'ın onlara vaat ettiği mıntıkalar olduğunu, arz-ı mev'ud, vaat edilen topraklar olduğunu ileri sürmektedir. Bu iddia, bu tespit kısmen doğrudur. Gerçekten Allah onları seçkin kılmıştır. Onlara bütün yeryüzünü idare ettikleri dönemler bahşetmiştir. Yine peygamberler rehberliğinde vaat edilmiş o toprakları Hazreti Süleyman, Hazreti Davud gibi peygamberler döneminde o vaat edilen topraklara gidip yerleşme, oralarda idareci olma, dünyayı yönetme fırsatını da vermiştir. Fakat Allah'ın verdiği her nimet ila nihaye, sonsuza kadar devam etmez. O nimet sahibinin o nimete karşı takındığı tavır o nimetin süresini belirler. Eğer sahip olduğu nimeti Allah'ın çizdiği çerçevede, ölçüde, onun yönlendirdiği istikamette kullanırsa, nimetin hakkını verirse, şükrünü eda ederse o nimet devam eder. Yok, eğer İsrailoğulları gibi dünyaya hakim olma döneminde zulmederse, o nimetin kendinde ebedi kalacağını düşünerek bunu kötülük aracı olarak kullanmaya başlarsa Allah verdiği nimetleri tek tek alır. Ama o esnada Mısır'da çile çekerlerken Allah'a yalvarmışlar, kendilerini bu sıkıntılı dönemden, bu sıkıntılı topraklardan ve zalim idareciden, onun despot halkından kurtarmasını talep etmişlerdi. Allah da onların bu talebine karşılık olarak bir işaret gönderdi önce. Firavun bir gece rüyasında Beyt-i Makdis'ten bir ateşin çıkıp Kıptilerin yani Mısırlıların evlerinin yandığını fakat İsrailoğullarına bir zarar gelmediğini gördü. Bu rüyayı tabir ettirdi. Onun etrafında bulunan tabir yapan kimseler dediler ki İsrailoğullarından bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yok edecek. Bunun üzerine Firavun İsrailoğullarından doğacak bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Bu zulüm o kadar şiddetliydi ki askerler evleri tek tek dolaşır, kamıştan aletler yapar, doğumu yaklaşmış olan kadınların karınlarına saplayıp büyük bir eziyet ile onlara bir an önce doğum yaptırırlar. Doğan erkek çocuksa hemen oracıkta onun hayatına son verirlerdi. Bu esnada yaklaşık 900 bin kişi öldürülmüştür. 900 bin erkek çocuğu öldürülmüştür rivayetlere göre. Bu kaç gün, kaç ay, kaç yıl devam ettiyse artık İsrailoğullarının adeta kökü kazınır gibi olmaya başlamıştı. Fakat Mısırlılar bundan muzdarip oldular. Dediler ki ey Firavun sen İsrailoğullarını belki de haklı sebeple öldürüyorsun ama yakında iş gücü olarak onlara çok fazla ihtiyacımız olacak. Fakat iş yaptırabileceğimiz kimse olmayacak. Çünkü erkek çocukların hepsi ölüyor. Bunun üzerine Firavun taktik değiştirdi. Bir yıl erkek çocuklarını öldürmeye, bir yıl da serbest bırakmaya, yaşamalarına izin vermeye başladı. Hazreti Musa'nın kardeşi Harun, Firavun'un serbest bıraktığı o yıl insan öldürmediği, çocuk boğazlamadığı dönemde dünyaya geldi. Hazreti Musa ise Firavun'un erkek çocuklarını öldürdüğü yıl dünyaya geldi. Hazreti Yakup neslinden İmran'ın oğlu Hazreti Musa dünyaya gelince annesi çok büyük bir korkuya kapıldı ve içeride evin içinde nasıl çocuklarını saklayacaklarını şaşırdılar. Çünkü Firavun'un askerleri o sırada kapıda geziyordu. Bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi heyecan ve telaş içinde çocuğu tandırın içine koydu. Askerler çıkınca büyük bir endişeyle derhal tandırı açtı. Gördü ki evladı tıpkı Hazreti İbrahim gibi ateşin ortasında selamette duruyor. Onu kucağına aldı, sevindi, Allah'a şükretti. Daha sonra da Allah'ın kendisine göndermiş olduğu bir ilhamla çocuğunu emzirdi ve Nil Nehri'ne bir sepetin içine koyarak bıraktı. Kasas suresi 7. ayet-i kerime bu hususu şöyle izah ediyor. Musa'nın annesine onu emzir. Kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize, Nil Nehri'ne bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz. Ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. Evet, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan ifade böyle ve burada ayet-i kerimede ve evhayna ila ümmi Musa diye geçiyor. Evhayna vahyettik. Kelime anlamı itibariyle böyle. Hazreti Musa'nın annesine Allahu Teala vahyediyor. Fakat buradaki vahiy genel anlamıyla kullanılan bir vahiy ve peygamber olmayanlara vahiy kelimesi kullanıldığında ilham manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'in yine ıstılahında Allah Teala arılara da vahyettiğini bildirmektedir. Onlara da ilham verdiğini bildirmektedir. Evlerini nasıl yapacaklarını, nereden ne alacaklarını Allah öğretmiştir. Burada da aynı şekilde Hazreti Musa'nın annesinin kalbine Allahu Teala ne yapacağını ilham ediyor. Bu talimatlar üzerine Hazreti Musa'nın annesi gönlü rahatlıyor, teselli buluyor ve aynı Allah'ın kendisine ilham ettiği üzere çocuğunu emziriyor, kundağa sarıyor, bir sepet içinde Nil Nehri'ne bırakıyor. Fakat Allah'ın biz onu sana döndüreceğiz demesine rağmen bir anne yüreği olarak o sepetin takip edilmesi vazifesinde kızına tembihliyor. Bir sandığın içinde Hazreti Musa bir sepetin içinde Nil Nehri'nde giderken Hazreti Musa'nın kız kardeşi de onu uzaktan takip ediyor. Bu sandık döne dolaşa Nil Nehri'nden Firavun'un sarayına yaklaşıyor. Firavun'un karısı Asiye Hanım, Mısır Meliki Reyyan bin Velid'in soyundan gelen bir mümine hanım. Allah'ı bilen, tanıyan, onu hisseden, yaşayan bir insan. Kendi iç dünyasında bu imanı muhafaza ediyor. Ama kocası Firavun zalim bir insan. Bir de o inancın nasıl olacağı noktasında da çok fazla öğrenme imkanı da yok. Kalbinde sadece bir iman tohumu var. Hazreti Musa'yı görünce gönlü ona kayıyor. Kucağına alıyor ve Firavun'un yanına götürüyor. Ey Firavun diyor. Ne zamandır bizim çocuğumuz olmuyordu. Bak bu bir yavrucak. Bu bizim yavrumuz olsun. İleride büyür, bize destek olur, çok yardım olur. Sakın buna kıyma. Belki onu evlat ediniriz diyor ve Firavun'u yumuşatıyor. Firavun hanımının bu ısrarına dayanamıyor ve kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinin 9. ayet-i kerimesi şöyle. Firavun'un karısı sandığın içinden erkek çocuk çıkınca kocasına yani Firavun'a benim ve senin için bir göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. Evet burada Hazreti Musa'nın bebek hali birisi için hayır, birisi için şer olmuştur. Asiye daha sonraki zamanlarda Hazreti Musa'nın dinine, tebliğ ettiği tevhid dinine girmiş, mümin olarak vefat etmiş, Hazreti Musa'dan hayır görmüştür. Firavun ise Hazreti Musa'ya muhalefet ederek, ona inanmayarak, Allah'ın dinine girmeyerek, Hazreti Musa'nın kendi evine gelişinden ve peygamber oluşundan nasipsiz bir şekilde istifade edememiştir. Dolayısıyla onun için netice itibariyle bu şer olmuştur. Yine Hazreti Musa sayesinde Firavun'un saltanatı son bulmuş ve elindeki bütün imkanları kaybetmiştir. Bu da yine Firavun açısından bir şerdir. Aslında insanların evlat beklerken, evlat ümit ederken durumları da bu temennilerden çok farklı değildir. Aynı Asiye validemiz gibi insanlar evlat sahibi olurken ısrarla evlada kavuşmak için her türlü yolu maddi manevi denerken doğacak çocuğunun başlı başına bir hayır mı şer mi olduğunu bilemezler. Büyük ümitler beslerler, göz aydınlığı umarlar ve ileride kendisinden fayda görmek isterler. Fakat evlat doğup büyüdüğünde, gençlik ve olgunluk yaşlarına geldiğinde bazen anne baba için hayır olur, bazen ise şer olur. Aynalı Baba Raci ile konuşurken orada insanların evlat doğduğunda bu kadar sevinmesine hayret ettiğini söylemiştir. Kimdir Aynalı Baba? Kimdir Raci? Bu da ayrı bir uzun hikaye. Fakat Amak Hayal isimli kitaptaki iki kahraman, iki figür, Aynalı Baba meczup birisi, Raci de felsefeyle adeta aklını bozmuş, bütün hayata felsefe gözlüğüyle bakmaya, akıl gözlüğüyle bakmaya çalışan bir genç. İşte bu Raci Baba'nın hikmet dolu nasihatleri Raci'nin istikameti bulmasına, hikmet deryasına dalmasına sebep oluyor. Bir gün yine böyle sohbet ederlerken Aynalı Baba Raci'ye dönerek, ben diyor şu kedinin yavrusuna daha çok seviniyorum bir insanın doğmasından. Çünkü hiçbir kedi annesine babasına asi olmaz, onlara zulmetmez, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Ne olduğu, ne olabileceği bellidir bir kedinin. Fakat insan bazen çok iyi, bazen de çok kötü olabilir. Kendi anasına, babasına, çevresine, toplumuna, insanlığa ihanet edebilir, onlara zulmedebilir. Böyle olduğu halde, yani iyilik de görebilecekleri, kötülük de görebilecekleri halde insanlar yeni doğan bütün çocuklarına sevinirler diyor. Bu da çok ayrı bir bakış açısı. Yani insanların gayba, görmedikleri, bilmedikleri şeye karşı takındıkları tavır, Allah'tan nimet olarak istedikleri şey için gece gündüz dua ederken aslında o nimetin şerre dönüp dönmeyeceği, bu da ayrı bir bahis. İnsan bir şey istiyor, kendisi için hayırlı olduğunu da düşünüyor. Bu şeyi ısrarla da istiyor. Fakat gerçekten istediği şey onun hayrına mı şerrine mi bunu bilemiyor. Bu yüzden Allah'tan her şeyin her zaman hayırlısını dilemekte fayda var. İşte Asiye validemiz de gerek o çocuğu himaye etmek için, gerekse bir insan olduğu için, geleceği kestiremediğinden Musa Aleyhisselam'ı evlat edinmelerini Firavun'a ısrarla temenni ediyor. Firavun da peki diyor, madem öyle o bizim yanımızda, sarayımızda yaşasın ve onu öldürmekten vazgeçiyor. Biz burada bir mola verelim. Gelecek hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Fakat Hazreti Musa'nın hayatı, daha sonra inşallah daha da uzun işleyeceğiz. Bu şekilde Firavun'un elinde, Firavun'un evinde başlamış oluyor. Allah bazen alimden zalim, bazen de zalimden alim dünyaya getirir. Tıpkı ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarttığı gibi Allah bizim evlatlarımızı da hayırlı eylesin. Salih ve salihattan eylesin. Ümitlerimizi boşa çıkartmasın. Korktuklarımızdan emin eylesin. Bizi gerek evlat nimeti, gerekse dünyevi bütün nimetler hususunda Allah'tan hayırlısını isteyen, hayırlısını bekleyen, hayırlısına razı olan insanlardan eylesin. Bizi gücümüzü aşan şerlerle, imtihanlarla sınamasın Rabbimiz. Çünkü İnsanın sevdiği, istediği şeylerle imtihanı çok ağır oluyor. Rabbim muhafaza buyursun. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.